Merhaba sayın dinleyiciler. Bu bölüm biraz varoluşsal kriz üzerine konuştum. Birazcık da yani hayat felsefe mi, genel bu hayata dair olan büyük sorulara bakış biçimimi anlatmış bulundum. Belli yerlerde biraz cheesy olmuş olabilir. Yani ben bilmiyorum, bu konuları bence konuşurken birazcık o cheesy'likten kaçmak mümkün olmuyor. Ya da bilmem ki, belki de ben biraz cheesy bir
Haddime değil ama Haddime değil ama Haddime değil ama Haddime değil ama
Arda Enfiyeci ile Haddime Değil Ama başlıyor.
Aquaman Mary filminden çok sevdiğim bir söz ile başlamak istiyorum. Authenticity. Know why people love the earth. They don't know what makes something good. Otantiklik, otantik. İnsanlar bu kelimeyi neden bu kadar seviyor biliyor musun? Çünkü bir şeyi neyi niye yaptığını bilmiyorlar. Ve bu o kadar doğru ki. Yani bazı filmler var. Ve normal film deneyiminden o kadar farklı ki. Yani sizin üstünüze garip bir hissiyat bırakıyor. Garip bir vibe bırakıyor. Ve yani bu kelimelere dökemediğiniz bir şey oluyor yani. Ve hani daha önceden görmediğiniz, hissetmediğiniz bir şey oluyor. Yani benim aklıma bu film, böyle bir filmden bahsedince de Ghost Story geliyor. Çok güzel film. İzlemediyseniz öneririm. Ya bu arada ya arkadaşlar, sinema demişken cidden sinemaları çok özledim. Yani hani şeyi çok göz ardı ediyoruz bence, hani hem sinema seyahatler ya da ortalama insan olarak hani ne kadar fiziksel canlılar olduğumuzu. Yani işte böyle yönetmen sizi o filmdeki o atmosfere sokabilmek için, o karakterin duygu durumunu aktarabilmek için kamerayla cidden 60 takla atıyor. İşte o zoom'u, yapış biçimi olsun, o sinematografisi olsun, yani işte o şarkıların girişi olsun. Yani bunları böyle hani 600-700 sayfalık kitaplar yazılacak şeyler yapıyorlar. Ve hepsi siz o film atmosferine bir tık daha iyi girebilin diye. Onu daha iyi aktarabilmek için. Ama aynı etkiyi dinlediğiniz ses sistemi bir tık daha iyi olduğunda da yaşıyorsunuz. Yani bu Nolan'ın sürekli son zamanlarda film sinemada izlenmeli diye sürekli yaptığı söylemlere sonuna kadar katılıyorum. Veya sinemada şey oluyordu, onu özlüyorum. Yani çünkü evde film izlerken bu olmuyor. Mesela filmi izliyorsunuz ve o kadar kendinizi kaptırmışsınız ki filme, sonra o ara için ışıklar yandığında bir anda ya da siyah ekran olduğunda ya da hani böyle daha küçük sinemalarda ara da olmuyor artık. Hani direkt film bittiğinde bir anda böyle kafanıza şu bilgiler hücum ediyordu. Sen Arda Enfiyecisin. Aa evet, ben Arda Enfiyeciydim oluyordu yani. Aa bir dakika, hani günlük hayat, Türkiye'deyim ben. Şu an sokağa çıkacağım falan. Yani kim olduğumu unutabiliyor olmak inanılmaz bir lüks. Yani bir hikayenin içinde bu kadar kayboluyor olmak ve bunu çok özledim. Yani artık açabilirler misiniz bunu lütfen? Yani her yer açıldı ya. Yalısallar açıldı arkadaşlar. Çok daha sinemadan çok daha saçma olan şeyler açıldı. Yani tam anladım, halı saha, açık hava falan filan, ama yani ya cidden herkesin lobisi var. Sinemacıların mı lobisi yok? Yani nasıl halı sahacıların daha iyi bir lobisi olabilir ya sinemacılardan? Yani hiç mi AKP'li? Bu filmlerde bir şey farklı oluyor ama tam olarak elini koyamıyorsun. Ve yani bu farklı mesela her zaman daha iyi demek de değil. Yani bazı deneyimler var. Cidden daha kötüler. Optimal deneyim değiller. Yani onun norm olduğu bir dünyada yaşamak istemezsin. Ama sırf farklı olduğu için değerli, sırf farklı olduğu için haz alıyorsun. Yani yeni bir şey deneyimliyor olabilmek kendi içinde içkin bir haz, farklı bir şey deneyimleyebiliyor olmak. Ve bu mesela sadece sinemada değil, hayatın her alanında bence böyle. Yani yemekte olsun, insan ilişkileri de olsun. Yani insan ilişkileri biraz daha kötü bir örnek ama. Ve hani burada bu şekilde söylendiğinde işte otantiklik, insanlar bu klimayı neden seviyor biliyor musun? Çünkü bir şeyin neyin yaptığını bilmiyorlar. Bu cidden bilmiyor olmak kötüymüş gibi negatif bir konotasyonu var cümlenin. Ya buna katılmıyorum. Bence bir şeylerden zevk alıyor olmak için onun nedenini bu kadar biliyor olmamıza gerek yok. Ya yani toplumsal olarak bir şeyleri bilmemiz gerekiyormuş gibi bir hissiyat var üstümüzde. Biliyor olmak çok yüceltiliyor. Ve yani bunun tabii sebepleri de var hani düz baktığınızda. Çünkü bir küçüklükten beri hani bir şeyleri bilmeniz gerektiğini üzerine bir baskı var üstünüzde. Bir şeyi bir ortamda, arkadaş ortamında bir şeyi bilmiyorsanız size dalga geçilir. Ya bunu nasıl bilmiyorsun? Ya da mesela basit genel kültürü ve dair şeyleri bilmiyor olmak daha aşağılanan bir özelliktir. Ve mesela şey de mantıklı yani bir şeyleri bildiğimizde diğerlerinin bilmediği kendimizi onlardan daha üstün hissediyoruz. Ama yani bu sadece üstün olmak üzerinden gelen bir haz da değil bence. Ya çünkü üstünlük zaten her şeyden üstün olmak üzerinden garip bir haz alıyoruz. Yani cidden arkadaşıma FIFA'da yendiğimde kendimi bir iyi hissediyorum, tamam mı? Ve hani objektif olarak rasyonel bir şekilde biliyorum ki hani FIFA'da iyi oluyor olmak kesinlikle değerli bir şey değil yani. Hatta büyük ihtimalle FIFA'da bu kadar iyi olabilecek kadar FIFA oynadıysan hayatında bir şeyler daha yanlış gidiyordur yani. Ama yani bundan bağımsız olarak şey bir hazzı da var bence. Yani arkadaşınıza mesela onun bilmediği bir bilgiyi aktardığınızda böyle çok orada masum bir ben biliyorum hazzı da var. Bu içimizdeki bilme arzusuna sadece toplumsal bir baskı, toplumsal bir şartlanma deyip geçmek yanlış olur. Yani ne kadar ciddi bir kısmı da bu oluyor olsa da bence şey de var yani. Dünyanın nasıl çalıştığını bilmek istiyoruz. Orada bir içkin bir merak, içsel bir arayış var bilgiye dair. Ve şey çok bazen irite edici oluyor yani mesela gazetede bir şey okuyorsunuz bir ekonomi haberi ve sonra onun neden öyle olduğunu anlamak için 5 ayrı kitap okumanız gerekiyor ve yani 5 tane ekonomi kitabı böyle şat diye okuyacak zamanım yok o yüzden o bilgi böyle öğrenilmemiş bir şekilde kalıyor orada yani o neden öyle çalışıyor falan filan. Bazen buna dair okuyacak zamanınız oluyor ama kesin bir bilgi olmuyor. Mesela ekonomide krizler nasıl çıkıyor tam bilmiyoruz. Yani nasıl ya? Hani geçen Capitalism and Freedom'ı okudum Milton Friedman'dan. Çok yani güzel bir kitaptı şey açısından hani liberal düşünceye dair bir şey okumak istiyorsanız öneririm. Hani benim birden fazla konuda fikrimi değiştirdi. Ve orada Milton Friedman'ın şöyle bir argümanı var. Great Depression'a 1920'lerde 1900 sanırsam büyük buhrana asıl sebep olan şey Federal Reserve Banking'in kurulması, Amerikan Merkez Bankası'nın kurulması. Ebesinin şeysi yani. Ya, şu ana kadar okuduğum ekonomi okumasından o kadar farklı ki yani normalde faiz indir, kaldır, monetary supply arttır, Keynesyen politikalar. Yani ama ekonomist yani krizlerin neden çıktığı konusunda bir konsensüse varamıyorsak ne de varacağız? Ve yani sosyal bilimlerin diğer alanlarında da buna benzer belirsizlikler görüyorum ve bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Pozitif bilimde de var böyle cevaplanmamış şeyler ve yani mesela şeyi her gün düşünüp kafayı yiyorum arkadaşlar. Neredeyse her gün. Şimdi bildiğiniz gibi yani Interstellar'ı izlediyseniz iyice de kafanıza oturmuş bir fikir olarak yer çekimiyle yer çekiminin gücüyle zaman arasında bir korelasyon var zaman akışı arasında. Hatta yani biz genelde bunu hep gezegenler arası düşünüyoruz ama yani iki elinizi şöyle üst üste koyun. Aşağıdaki eliniz daha hızlı yaşlanıyor. Şimdi ne alaka ya? Ne alaka? Yani düşünüyorum hani ikisinin birbiriyle nasıl bir bağlantısı olabilir yani ne alaka ve yani şeyini çok yorucu yani böyle bu tarzı meraklarınızda böyle dedenlere ulaşıyor olmak çok yorucu yani hani böyle bir soru soruyorum ve ekranda bana şey cevabı geliyor insanlık hasn't unlocked this chapter yet yani. Ama yani hani cidden böyle hani yine biz iyiyiz gerçi mesela 300-400 yıl önce gittiğinde böyle fizik kanunlarına dair bir şeyler de hiç yok yani. Ben de mesela 1.000 yıl falan geri gitti de işte bir 2 yıl falan, 1 yıl filozof şey diyor yani her şey mesela sudan olsa acaba falan yapıyor adamı böyle aha çok iyi yaz yaz yaz bunu falan yapıyorlar yani ah neyse gerçi bir 300-400 yıl böyle geri gittiğinde orada şey bug'ı da var mesela hani dünyaya dair bir sorun var bilmiyorsun Tanrı. Tanrı öyle istemiş falan yani inanılmaz her şeyi açıklayan bir bug ya. İnanılmaz rahatlatıcıdır. Bazı insanlarda da mesela evrenin sırrını bilme arzusu var. Yani hani bu anlam arayışı içindeler ve hani bunu bilmiyor olmak onları sıyırtıyor. Bu varoluşsal kriz dediğimiz şey. Yani kafayı yiyorlar yani işte hani bir yere doğduk, gezegenler var, insanlar var. Bütün bunların amacı ne diye bağırıyorlar. Ve yani bence çok haklı bir sorgulama ama buna dair fikirlerimi biraz daha ilerlerken bahsedeceğim podcast'in. Ya bu ölümle ilgili insanların ya da var olmakla ilgili genellikle girdikleri iki sıkıntı oluyor gibi hissediyorum. Bu birazcık varoluşsal krizden bağımsız ama öleceğimiz gerçeği bir tanesi. Yani bir gün yataktan uyanmayacağız. Yani cidden bence yani bir şeylerin bitecek oluyor olması, Arda'nın bitecek oluyor olması ya da büyük ihtimalle biterken de fark etmeyeceğim yani. Yani bu çok ürpertici bir his ve böyle hani cidden kafamda böyle hayal etmeye çalıştığımda var olmamak ne demek? Yani bazı konseptlerin ne kadar limitli anlayabildiğimizi çok güzel gösteriyor. Yani çünkü benim kafamda siyah bir ekran canlanıyor sadece. Ve yani şey çok belli. Hani var olmamakla ışıkların kapanması arasında çok da bir bağ olmadığı belli. Ama şey diye de düşünmüyor değilim yani. Hani bu tarz şeyleri böyle konuşmak çok anlamlı değil. Hani işte ablan ölse nasıl hissedersin ha? Ya da işte bir anda teröristler bassa ne tepki verirsin işte senin köşede sıkıştısa yani cidden o durumun içinde olmadan dışarıdan bakın şöyle yapardım demek çok da makul bir şey değil ve hani şu anki dünya görüşüm gereği ölürsem sonrasında hani öldükten sonra kavrayabilecek bir arada kalacağını düşünmüyor olmakla beraber hala böyle tam ölüme yakın son saniyelerimde bir şey heyecanı içinde olacağımı düşünüyorum. Ulan öğreniyoruz. Hani var mı yok yani tabii hani var mı yok yani dediğim gibi böyle Arda diye bir bilinç kalmayacak büyük ihtimalle üzerine mi çık ama yine de o heyecanı yaşarım diye düşünüyorum. Anlam arayışı üzerine yapılan tartışmalar bana hep dilin ne kadar yetersiz olduğunu hatırlatıyor. Ya cidden bazı şeyleri sadece hali hazırda yaşadığımız önceden olaylar ya da duygular ile empati kurarak anlayabiliyoruz. Ya bu bana felsefedeki Merin'in odası durumunu hatırlatıyor biraz. O da şöyle gidiyor. Mary siyah beyaz bir odada yaşayan bir bilim insanı ve bilime dair neredeyse her alanda inanılmaz bilgili. Ve bir gün odasındaki bir bilgisayar hata veriyor ve kırmızı bir elma gösteriyor ona. O ana kadar her şey siyah beyaz. Ve Mary bundan öncesinde ışığa dair her şeyi biliyordu. Işığın fiziksel yapısını, beynin ışığı nasıl algıladığını, nasıl işte bize göster o sürece dair her şeyi, kırmızıya dair her şeyi biliyordu, elmalara dair her şeyi biliyordu. Yani kırmızı bir elma görme eylemine dair bilgisel olarak her şeye sahipti. Ama şu an elmayı görüyor olması tamamıyla yeni bir deneyim, tamamıyla yeni bir bilgi ve ancak şu an kırmızı görmenin nasıl bir şey olduğunu anladı. Ve bu biz bence şeyde de var yani hepimiz mesela küçükken aşkı hep duyuyorduk yani bir duygu olarak ve nasıl romantik ya cidden insanlık edebiyatının çok ciddi bir kısmı bunun üzerine kurulu ve küçüklükten beri pat bombalanıyor size bir ihtiyaç olarak neyse aşk çok kendi podcast bölümünü hak eden bir konu o yüzden şu an çok girmeyeceğim ve ama bence mesela cidden aşık olmanın nasıl bir his olduğunu yani bir insana bu kadar bağlanıyor olmak sürekli onu düşünüyor olmak böyle onun mutluluğu mutlu olmak falan filan bunun ne demek olduğunu ilk kez aşık olduğumuzda anladık. Ya da nereden bileyim mesela benim bireysel hayatımda şeyde çok yaşıyorum bunu. Toksik ilişki kavramı üzerine. Yani benim bir toksik ilişkim vardı. Yaşandı. Ve hani şeyi yani Bir ortama girdiğinizde mesela konusu açıldığında önceden toksik ilişki yaşamış insanların yani bir deneyimlemiş cidden böyle günlük hayatınızda ne kadar ruhunuzu emen bir süreç olduğunu algılamış insanlarla konuşurken bu konuyu ve diğer insanları konuşurken algılamadaki farkı görebiliyorsunuz. Yani onlar için zihinlerinde evet yani toksik ilişkinin neye benzediğini biliyorlar. Toksik bir insanın ne yapacağını. Ama bu sürecin ne kadar yorucu olduğunu, bunu nasıl hissettirdiği kafalarında sadece böyle bir bulut olarak kötü kelimesinin altında tanımlanmış. Bunu şeyde yapıyoruz mesela mental hastalıklarda da bunu yapıyoruz bence. Kafamızda kötü bir deneyim diye bir yerde kategorize ediyoruz ama bugün arkadaşlar kötülüklerin nüansları vardır. Her duygunun nüansı olduğu gibi. Yani benim halı sahada yaşadığım mutluluk ile sevgilimle zaman geçirirken yaşadığım mutluluk arasında da inanılmaz bir nüans farkı var. Ya da mesela aşk acıları. Yani iki tane aşk acınızı karşılaştırın. Yani iki deneyim de birbirinden apayrıydı ve burada şeyin de etkisi var. Yani iki dönemde de apayrı insanlardınız. Ama yani ya da mesela korkmak. Bugün ormanda biri size saldıracak korkusuyla aman ödevlerim yetişmiyor korkusu arasında inanılmaz bir hissel fark var. Ama aynı kelimeyi kullanıyoruz. Çünkü dil belli bir noktada karşı tarafla yani bunu ilk podcastimde de anlatmıştım. İletişimi olabildiğince hızlı kurmamızı sağlayan bir mekanizma. Bu kadar geniş nüanslı duygular spektrumunda tabii ki de aşk kelimesinin kategori böyle bir kategori çok indirgemeci, o sizin yaşadığınız kompleks duyguyu tamamıyla yansıtmıyor. Ve Yiğit Ergül değerli arkadaşım, onun da podcast'i var. Takip edin, koyayım aşağıya hatta. Onun podcast'inde bir kez şeyden bahsediyordu. Sanatçıları özel yapan şeyin bu spesifik duyguları tanımlayan cümleleri ya da o ya da görselleri çok iyi bulabiliyor olması olarak tanımlamıştı. Yani mesela midende kelebekler uçuşuyor kelimesi cidden aşık olma hissiyatını çok iyi anlatıyor. O mide, kelebek, uçmak imgelerinin yan yana geliyor olması o hissiyatı inanılmaz iyi bir şekilde tarif ediyor. Ve bu arada bence bunu günümüz dünyasında çok başarılı yapan bir şeyler var. O da mimler. Arkadaşlar ya cidden bir edebi kitabın konu almayacağı ama hayatınızın bir parçası olan duyguları inanılmaz iyi yansıtıyorlar. Ve yani ben şu an meme övmeye başlasam onu da sabaha kadar överim. Genel olarak bu mizahın şu an evrildiği yer yani bu hayatımızdaki yeri bir şeyleri anlatmada başarısı o da kendi bölümünü hak ediyor. Mesela anlam ne demek? Çünkü orada kastedilen anlam mesela bizim günlük hayatta kullandığımız anlam kelimesi değil. Daha çok böyle bir puzzle'ı çözecek anahtar gibi. Yani hani o anlam geldiğinde ne formdaysa bir anda her şey klik edecek. Ve yani bu X bana bir anlam örneği söyleyin. Yani söyleyemezsiniz. Yani neye benzeyebileceği üzerine birebir diyalog kuramıyoruz. Ve yani insanların çoğunun iddia edeceğine üzere hani her şeyi bilen güçlü bir tanrı kesinlikle bu cevap değil. Çünkü yani tanrı konsepti kendi başına çok daha fazla soru işareti getiriyor. Ve şey çok belli yani. Hani, yani bunu insanlar ürettiği için demiyorum da tanrının çok insansı bir kavram olduğu. Yani çünkü hani bu şeyden bahsetmiştim ya önceki podcastlerde. Postmodern tarihte bir problemimiz vardı. Baktığımız pencere bizi inanılmaz limitliyordu bir şeyleri analiz ederken. Yani ister istemez 1.000 yıl önceki adamı anlamak için çünkü sonuçta mesela o podcast'te şeyden konuşmuştuk. Cinsellik arasındaki farktan 1.000 sene önceki cinsellikle şu anki cinsellik arasında inanılmaz bir fark var. Ve hani ister istemez kendi cinsellik algımız üzerinden o adamı analiz ediyoruz. Ve bu her şey için geçerli. Sadece cinsellik için değil. Ve yani bugün bilgi, doğru, yanlış, iyi, kötü, inanılmaz insansı kavramlar. Ve yani genelde bir tanrı imajı oluştururken ya da cennet, cehennem falan filan bahsederken böyle çok bariz bir ön kabul üzerine alıyor olmamız cidden ve insanlık edebiyatının da ciddi bir kısmının bu ön kabul üzerine kuruluyor oluyor olması çok troll yani hani ve şey de değil çünkü sadece hani ortalama insan diyaloğu da değil yani, entelektüel dünyanın da bir felsefe tarihinin ciddi bir kısmı Tanrı'nın varlığını kanıtlamak üzerine. Descartes I think therefore I am derken, yani cidden Tanrı'yı kanıtlamaya varan bir argümanı anlatmak için diyordu bunu. Geri dönelim. Ve yani dediğimiz gibi x bir örnek cevabı neye benzeyebileceğini bile tartışamıyoruz. Ve şayet böyle bir cevap varsa bunun 4 boyutlu, 7 boyutlu şu an anlayamayacağımız bir şey olduğu çok belli. Ve yani bunu tartışabilecek bir dilimiz yok. Bu kavramları anlayabilecek bir beyin mekanizmamız yok. Çünkü dünyayı 3 boyutlu algılayabiliyoruz. O yüzden bu anlam üzerine entelektüel bir arayış içinde bulunuyor olmak bir birey için çok makul değil. Ve ya bu şey gerçeğini değiştirmiyor, bunun tabii makul olmaması. Hala bilmiyor olmak çok irite edici. Bu konuda Ulus Baker'in beni çok rahatlatan bir sözü var. Ve yani bu sözü büyük ihtimalle sokakta duysam bu kadar etkilenmezdim. Ama Ulus Baker gözümde bir otorite olduğu için bu otorite figürlerinin fikirlerimiz üzerinde etkisini cidden önemli. Yani bir şeyi kimin söylediğine bakıyoruz. Ya çünkü yani günlük hayatınızda siz her yeni bir bilgi gördüğünüzde kendi içinizde o bilginin bir kutucuğu var. Onu açıyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz ve ikisi farklıysa bir yapıyorsunuz. Ve yani bazı fikirleriniz daha güçlü oturmuş durumdalar. Bazıları daha griler. Daha böyle o kadar kökleri güçlü değil sizde. Ve o hının ne kadar yüksek olmasının gerekliliği size fikrin ne kadar oturmuş olduğu üzerinden değişiyor. Ve yani bu söz bir otorite figüründen geldiğinde çıkan hınız konu şey yapamıyorum. Çok daha güçlü oluyor. Ve şey de ilginç, yani bu otorite figürleri mesela otorite oldukları alanda belirtmek zorunda değiller fikirlerini illa. Yani bakın, bunu rasyonel bir şekilde yapıyorsunuz demiyorum, ama eğer dersleri için saygı duyduğunuz bir arkadaşınız varsa ve kafanızda bu yüzden üst bir yere koyuyorsanız, büyük ihtimalle o özel hayata dair, sosyal hayata dair bir yorum yaptığında da onu dinlemeye bir tık daha meyilli oluyorsunuz. Ya da mesela günümüzde bazı entelektüeller var, her konuda fikir belirtiyorlar. Yani ve ben de etkileniyorum bundan. Yani mesela cidden saygı duyduğum bir entelektüel var ve kendi alanının dışında belirttiği fikirlerde bile ona bir tık daha kredi vermeye meyilli oluyorum. Ve bu adamların bunu neden yaptığını anlıyorum. Çünkü ünlüsün ve soruyorlar sana ve fikir belirtiyorsun, ama ya sen bir konuda iyisin ya da iki konuda iyisin ya da bazıları var 10 konuda iyiler, ama ya her konuda iyi değilsin. Ve şu an hangi entelektüellerden bahsettiğimi cümlesi olarak söylemeyeceğim, ama bence kafanızda birkaç tanesi canlandı. Ve isim vermeyeceğim. Siz düşünün. Biliyorsunuz hangileri. Fikirlerimizde bile bu kadar irrasyonel oluyor olmamız. Yani çünkü mesela bizim şey gibi bir iddiamız da var. Bizi biz yapan şey fikirlerimizdir gibi. Yani Arda kimdir? Fikirleri, düşünceleri ve yani kişilik ve karakter fikirlerden ayrı bir kategori. Bunu biliyorum. Yani cidden genetik olarak belli bir bazı hareketlere yatkın oluyor olmanız falan filan. Ama şey de bir gerçek bence yani. Fikirlerinizdeki aktif değişiklikler kişiliğinizde de değişime yol açabiliyor. Böyle bir yansıması var. Hep öyle olmak zorunda değil. Yani dokunulmayan bir kısmı da var. Ama öyle. Ve yavaştan söze geçeyim. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Anlamak dünya ile ilişkimizin sadece bir düzeyinden ibaret. Tümü değil. O kadar yani güzel bir cümle ki, yani biz çünkü bir varlığız, bir yere düşmüşüz, bir durum içerisindeyiz ya da biz o şeyin kendisiyiz. Yani bu olasılıklar gider, ama ve yani bizim bu varlığın bu dünyayla kurduğu temaslar var. Her sabah gördüğüm çiçek, kız arkadaşım yüzünden ağlıyor olmam. Bunların hepsi bu dünya ile kurduğumuz temaslar, gördüğüm, hissettiğim, yaşadığım her şey ve düşünüyor olmak, anlamak da o temaslardan sadece biri. Yani bir şeyin arkasındaki mantığı görebiliyor olmak, evet bu değerli. Ama mesela çiçekle olan ilişkimden, onunla olan temasımdan neden daha değerli bir temas olsun ki? Yani günün sonunda sadece o iletişim şeylerinden o temas imkanlarımın sadece bir tanesi. Sadece bir düzeyinden ibaret. Ve evet, Ulus Baker'in sözünü tekrar tekrar ediyorum. Yani ve çok da derinleştirmiyorum, ama ya ben zaten bu cümleyi düz süper rasyonel bir cümle olarak var olmuyorum. Yani bence biraz şiirsel bir yapısı var. Şiirler de biraz böyledir bence. Yani aşka dair mesela bir şiirin söylediği şey aşkı cidden mesela rasyonel bir şekilde en iyi açıklayan, en doğruya yakın olarak açıklayan şey olmaz ama hissiyat olarak onu çok iyi aktarır. Ve bence bugün varoluş problemi, yani az önce de bahsettiğim üzere çok rasyonel bir şekilde temas kurabileceğimiz bir problem değil. Rasyonel bir şekilde yenebileceğimiz bir his değil. Onunla kurduğumuz ilişkilerin hepsi birazcık hissel olmak durumunda. Bence günlük hayatta her gün uğradığımız fikirlerimiz var. Yani mesela bir kadının her gün dışarı çıkarken ne giymeli, ne giyersem rahat olur, bu sokakta yürünür mü ve benzer işte eteğimin boyu diye düşünüyorken her seferinde dışarı baktığında o içindeki feministi, patriarkaya olan düşüncelerini bir kız tekrar gözden geçiyor. Ya da mesela tekrar düşünce sürecini baştan yaşamıyor olsa da İçindeki o fikre bakıp bir tekrar onay veriyor. Mesela benim için veganlığım, yani ortamda bir et yenildiğini gördüğümde ben içimdeki o veganlığımı ziyaret edip iyi ki yapmışımı diyorum mesela. Bu fikirler günlük hayatımızın bir parçası olmuşlar belli bir noktada. Ve bence absürtlük, varoluştaki bu absürtlük de bu tarz her gün uğradığımız fikirlerden biri olmalı. Çünkü yani ne yapıyorsak olalım konteks içinde düşününce her şey çok komik oluyor. Yani bugün işte gezegenler vardı böyle, işte kara delik diye bir şey var, tamam mı, işte hani böyle sonsuz, yani tek boyuta iniyor, böyle o kadar güçlü ki şey çekimi, işte sonra hücre diye bir şey gelmiş, o bölünmeye başlamış falan böyle, sonra diğer canlı diğer hücrelerle savaşmaya başlamışlar, sonra bunlar arasında hayatta kalmak için ortayı domine etmek için mekanizmalar geliştirilmiş. Hep gerçi domine etmek için değil. Çünkü yani tavuklar mesela, bugün 26 milyar tavuk var. Yani çok evrimsel olarak çok başarılar. Ama bugün bir tavuk olmak cidden çok kötü arkadaşlar. Çünkü gagalarını kesiyoruz. Küçük A4'ten küçük onu kafeslere koyuyoruz. İşte şişmeler için onlara hormon veriyor. Sonra o kadar şişiyorlar ki kendi ağırlıklarını kaldıramadıkları için bacakları kırılıyor. Sürekli inanılmaz olarak acı haller. Evrimsel olarak çok başarılı. 26 milyon ama hiç domine edememiş. Yani bu tavukların çektiği acılar hakkında çok daha bir sürü kötü örnekler var. Hepsini ayrı bir podcast bölümü yapılır. Ama mesela yani insanlık tarihinde Hitler'i en kötü karakter olarak bellemişiz bu arada. Yani şey oluyor. Ya mesela bazen şey diyalog kurarken örnek bulasınız geliyor ve hani o noktada o örneğe en yakın şeyi bulursunuz kafanızda. Mesela o yüzden ve bunun insanlıkta tabiri kötülükle ilgili olacaksa Hitler örneği verilir mesela. Yani kötü bir insan atacaksanız Hitler'le aynı odadasın, vurmaz mısın falan. Yani bu tarz kuruluyor ve Hitler'in bu kadar kötü olmasının sebebi, yani bir sürü sebebi var ama pop kültüre oturuşu Holocaust. Ve yani Holocaust rakamları ciddi, tam rakamı hep tartışılır ama genel rakamı söyleyeyim. 6 milyon canlının acı çekmesine sebep olduğu için bu kadar şeytanlaştırdığımız bir kişi. Ve yani günümüze dönüp baktığımızda şey derdik, hani o bu durumu durduruyor olmak için elimizden bir şeyler yapıyor olmamız gerektiğini söylerdik ya da o insanları yargılardık ama bugün 26 milyar tok, yani dünyadaki her insanı 3 kez klonlasam ve onları sürekli acı çektiriyorsam anca o zaman erişebiliyoruz bu acı rakamlarına. Yani hepsi tadı güzel diye sadece. Yani başka hiçbir açıklaması yok. Ya değer mi arkadaşlar, değer mi? Ya bu arada Holocaust deyince aklıma, yani şu an günümüzde de Uygur Türkleri ya da Yemen'de falan filan korkunç şeyler oluyor. Onları da hiç umursamıyoruz. Yani sen birey olarak tam ne yap ya, daha fazlasını yapabilirim büyük ihtimalle hepimiz için diyorum bunu ama yapmıyoruz ama bu genel olarak pasif ahlak konusuna başka podcastlerde daha değineceğim. Sonra bir sürü hücreden oluşan bu organizma diğer organizmaları domine etti. Onları manipüle edip kendi çıkarına göre bir sistem oluşturdu. Sonra bu çok hücreli canlılar kendi arasında savaşmaya başladılar. Krallıklar kuruldu, monarşiler kuruldu. Kompleks bürokratik yapılar ortaya çıkmaya başladı. Ve şu an ben konuşurken beyniniz kurduğum cümleleri anlamak için bir sürü nöronlar yanıp sönüyorlar. ATP, ADP'ye dönüşüyor. Krebs döngüsü diye bir şey var vücudunun yaptığı. Şu an her basamağının sadece ismini saysam dakikalar sürer. Kompleks moleküller bölünüyorlar, birleşiyorlar, parçalıyorlar ve bu kompleks canlının, bu varlığın 20 heke erkeğin bir topun peşinden koşmasından bu kadar zevk alıyor olması çok saçma. Ya arkadaşlar, Trabzon son hafta şampiyonluğu kaçırdığında iki kişi intihar etmiş zamanında. Ya bakın, bu toplum olarak, dünya olarak futbol zevkimizi cidden şey, yani 22 erkek bir topun peşinden koşmak derken, o kadınsı futbolu anlamama manasında söylemiyorum. Yani cidden arkadaşlar, bir düşünün futbolun ne demek olduğunu dışarıdan. Bir top var. O bir çizgi, böyle yani her çizgi de değil, spesifik bir çizginin belli bir alanı var. O oradan top geçince benim vücudumda kimyasal bir reaksiyona sebep oluyor. Seviniyorum. Ama mesela bazı top geçişleri de beni üzüyor. Bazıları meh. Yani ve bazen vuran kişi, o topu geçiren kişi, top geçirme sorumlusu kişi, ki ona da yani deli bir miktar yemeğimizden, suyumuzdan, her imkanımızdan veriyoruz. Topu çok güzel geçirdiği için. Mesela o topu çok güzel geçiriyor, o zaman apayrı bir keyif yaşıyorum. Apayrı bir kimyasal reaksiyon ve yani bu reseptörlerimin, yani bunlar hayvan gibi kompleks kimyasal reaksiyonlar. Ve yani cidden bazen kendimi bir sitcom gibi hissediyorum. Yani sitcom'da olur ya, bir anda çok saçma bir sahneye geçer. Ve gün içinde yaptığım bir eylemi varoluş konteksinde düşününce çok saçma geliyor, ne olursa olsun. Ve yani sadece futbol değil, ne olursa. Ve bu absürtlükte güzel bir şeyler var ya, bu anlamsızlıkta özgürleştirici bir his var, cidden komik ya. Ve yani Türkiye gibi nefes almanın her gün daha zor olduğu, her gün daha kapana kıstırıldığınız bir ülkede böyle mutlu bir varoluş sancısı, böyle mutlu hayat sözleri atmak istemiyorum ama cidden hayatınızı zorlaştıran bir hastalığınız varsa ya da geçim sıkıntınız varsa, hayat cidden çekilebilir bir çile olamayabiliyor. Ama bunun dışında baktığımızda ortalama birey için, ya da ortalama birey de birazcık, gerçi bu zorlu kategoriye giriyor ama, yani belli bir konfor alanı ulaşmış biri için hayat o kadar güzelliklerle dolu ki, yani bildiğin minik haz depoları, yani sabah uyandığınızdan uyuyana kadarki süreç, güzel bir tabloyu izleyebiliyor olmak, iyi bir filmin üzerinizde bıraktığı aura, arkadaşınızın kahkahası, sevdiğiniz bir dostunuzun gülümsemesi, güzel bir çiçeği görebiliyor olmak, koklayabiliyor olmak, müzik, ya müzik diye bir şey var, inanılmaz. Ya geçen, yani evde bilmiyorum, arada olur yani, çok halsiz bir şekilde yatıyordum ve kulaklıkla müzik dinliyordum ve sonra müzikler değişirken bir şekilde, nasıl oldu bilmiyorum ama, kendimi dans ederken buldum ve yani bir saat boyunca evde deli gibi dans etti bu sadece. Yani o kadar mucizevi deneyimler ki bunlar, var olabiliyor olmak cidden bir mucize ve bunu insan gibi şahane bir makinenin içinde yapıyor olmak ve ya da insanın bu noktasında, bu konfor alanında yapabiliyor olmak inanılmaz bir mucize. Ve ya evet, ölüm korkunç ama ya arkadaşlar, cidden böyle bir elimize kart verilmiş, tamam mı? Bu absürtlüklere güleceğiz. Bu güzellikleri sonuna kadar yaşayacağız, deneyimleyeceğiz. Birbirinden farklı hazlar, birbirinden farklı deneyimler. Sonra da siktir olup gideceğiz. Ya inanılmaz iyi bir deal. Ve o zaman son bir kez de kameralar için. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Anlamak dünya ile ilişkimizin sadece bir düzeyine ibaret. Tümü değil. Ve biraz da diğer düzeylerine odaklanabilir sanki. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are.